Ayrım 16.
8. Din eğitiminin laik ve demokratik düşünebilen vatandaş yetiştirilmesinin önünde en önemli engel olduğu, en gelişmiş demokratik ülkelerde bile kavranmış, her demokratik devlet bazen anayasa ve yasalarına hüküm koyarak, bazen de sadece yüksek mahkeme içtihatlarıyla din eğitimini daima denetim altında bulundurmuştur. Zira din adamı ihtiyacını karşılamak için açılan okullar dışında, milyonlarca çocuğunun din eğitimi görmesine ve düşünce yapısının bu eğitime göre şekillenmesine rıza gösteren bir devlet, laik devlet olarak nitelendirilmez. Bazı örnekler vermek gerekirse, örnekler için bakınız 1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laiklik, Yardımcı Doçent Doktor Bihter'in Dinçkol, Kazancı Yayınları 1992 sayfa 123-128. Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasanın ek birinci maddesi gereğince din eğitimi devletçe desteklenmemektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi okullarda dini öğretim yapılmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi devlet okullarında öğretmenlerin dini kisve taşımaları yasak edilmiştir. Engel 5. Vitale davasında 1962 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi devlet okullarında dua okutulmasını Amerikan Anayasası'na aykırı görmüştür. 1948 yılında görülen McCollum Board of Education davasına konu olan olayda, kamu okullarında serbest saatlerde dini ders öğretmenlerinin ücretsiz olarak ve velilerinden izin de alarak boş odalarda ders vermelerine ilişkin olarak yüksek mahkeme, vergiler ile desteklenen devlet okul binalarının dini doktrinleri yaymak için kullanıldıkları, dolayısıyla Everson prensibinin ihlali olduğu görüşünden hareketle anayasaya aykırılık yargısına varmıştır. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, 1943 tarihli West Virginia 5. Barnett davasında da anayasal takım yıldız içinde eğer bir sabit yıldız varsa, o da hiçbir resmi makamın politikada, milliyetçilikte, dinde ya da düşünceyle ilgili herhangi bir alanda tek doğrunun ne olacağını buyurma yetkisine sahip olmadığıdır şeklinde kararını açıklamıştır. Böylece devletin dini konularda da insanların inançlarına etkide bulunamayacağı görüş ortaya konulmuştur. İsviçre Anayasası'nın 49. maddesine göre hiç kimse din derslerine katılmaya zorlanamaz. Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası'nın 7. maddesine göre din dersi devletin denetim hakkına halel gelmeyecek şekilde yapılmalıdır. Almanya'da ayrıca çocukların din dersine katılıp katılmamaları velilerin isteğine tabi tutulmuştur. İngiltere'de eğitim yasası Educational Act, dini inancı olmayan birine dini eğitim yaptırılamaz hükmünü taşımaktadır. Okulların laikleştirilmesi Fransa'da 19. yüzyılın sonlarında gerçekleştirilmiştir ve bunun sonucunda devlet okullarında din öğretimi kaldırılmıştır. Ansiklopedia Britannica, Volume 6, 15 TH Edikin, S418. Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'nın 174. maddesinde dinsel topluluklar sadece din adamlarının yetiştirilmesi için din okulları açabilir hükmüyle dinsel eğitimin sınırlarını çizmiştir. Yaşar Gürbüz, Anayasalar 1981 S319. 3.3.1340 gün ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 3. maddesinde marif vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfunun'da bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için ayrı mektepler küşat edecektir. Anayasamızın 174. maddesinde sayılan ve anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı vurgulandıktan sonra, inkılap kanunlarının en başında yazılı olduğuna göre, Tevhid-i Tedrisat Kanunu anayasa hükmü haline gelmiştir. O halde 1. Gereğinden fazla ilahiyat fakültesi açılması, 2. İmam hatiplik gibi din görevi görecek memurların yetişmesini sağlayacak adedi geçecek şekilde, başka bir anlatımla milyonlarca çocuğumuzu dini eğitime tabi kılacak şekilde imam hatip okulları açılması, açıkça anayasa ve eğitimde laiklik ilkesine aykırıdır. Hal böyleyken politikacılarımız, ihtiyacın kat ve kat üstünde imam hatip okulu açarak ve böylece milyonlarca çocuğumuzun dini eğitimden geçmesini sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik devlet, anayasaya uygun şekilde yönetilen devlet olup olmadığını tartışmalı hale getirmişlerdir. Bu durumda Milli Güvenlik Kurulu'nun görevi gereği ihtiyaç fazlası imam hatip okullarının kapatılmasını veya bundan böyle yeni imam hatip okulları açılmamasını hükümetimize tavsiye ve bunu ısrarla takip etme hakkı doğmuşken, Refah Partisi'nin mütemadiyen yeni imam hatip okulları açılması gerektiğinin propagandasını yapması, Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı 8 yıllık kesintisiz eğitim yapılmasını hükümete tavsiye etme kararı, İmam Hatip okullarından bir tanesini bile kapatma sonucu doğurmayacağı, öğrencilerin bu okullarda 4 yıl dini eğitim görmelerini engellemediği halde, bu tavsiye kararının hayata geçmemesi için düzenlediği eylemler ve tüm yöneticilerinin bu konuda halkı kışkırtıcı konuşmalar yapmalarının laiklik ilkesine aykırı eylemler olduğundan kuşku duyulmamalıdır. İstek. Yukarıda açıklanan nedenlerle Refah Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi, Anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla 68. maddesinin 4. fıkrası gereğince talep olunur. 21.5.1997 Vural Savaş, Cumhuriyet Başsavcısı, Ek 1, davamızın dayanağını teşkil eden belgeler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayı SP13HZ1997-109, Esas hakkında görüş, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na, Davacı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Davalı Refah Partisi, Dava, Anayasamızın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği açıklıkla anlaşıldığından Refah Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi istemi. Dayanılan yasa maddeleri, Anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla 68. maddesinin 4. fıkrası. Dava tarihi 21.5.1997. Esas hakkındaki görüş tarihi 5.8.1997. Ülkemizin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri görülmemiş şekilde kara bulutlar dolaşıyor. Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına ilişkin olarak Anayasa Mahkememizin 25.1971 tarihli kararında, dini, Tanrı ile insan arasındaki manevi bir ilişki olmaktan ve anayasayla çizilmiş sınırlardan çıkarmaya çalıştıkları, siyaset, idare, iktisat, öğrenim, bilim ve teknoloji alanlarında, toplumsal ve özel ilişkilerde, sözün kısası, bütün dünya işlerinde uyulacak tek kaynak olarak göstermek istedikleri, halkla olan temaslarında kendilerine olabildiğince çok yandaş, başka bir deyimle oy toplayabilmek için de dini ve din duygularını sömürme yolunda oldukları vurgulanan başka bir deyişle, laikliğe aykırı davranışları yıllar önce belgelenmiş Necmettin Erbakan ve arkadaşları, 70'li yıllarda ülkemizde tek partili sosyalist bir düzen kurulması için yapılan eylemlere destek vermiş, ancak yakın komşularımızda komünizmin çöküşünü görüp emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklarını anladıktan sonra, bu defa tüm güçleriyle ülkemizi bölmeye çalışan parti ve örgütlere destek olmaya çalışan bazı yazarlar, siz isteseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz sloganında ifadesini bulan, parlamentoda çoğunluğu sağlayan siyasi partilerin yapacağı her yasal düzenleme ve icraatı, çağdaş demokrasi anlayışı ve anayasamızla bağdaşmasa bile, kabul edip onlara uygun şekilde hareket etmenin demokrasi gereği olduğunun propagandasını yapan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişmez ilkelerini ve özellikle laiklik ilkesi görevi gereği savunmaya çalışan kişi ve kurumları dayatmacı, din ve demokrasi düşmanı olarak nitelendirerek siyasi nüfus ve çıkar sağlamaya çalışan bazı partililer ve yazarlar, Orta Doğu'da güçlü ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti istemedikleri için önce ASAL'a, daha sonra PKK'ya destek veren, ancak ordusunun yardımıyla Türk halkının bu belaları def ettiğini görünce, bu defa irticayı hortlatarak ülkemizi içinden kolay kolay çıkamayacağı sorunlarla karşı karşıya bırakmaya çalışan yabancı devletlerin güçlü ve paralı işbirlikçileri, tek başlarına güçleri yetmeyeceği için yıllar önce TCK'nın 141 ve 142. maddeleriyle 163. maddesinin aynı anda kaldırılmasında olduğu gibi işbirliği yaparak, ülkemizi bölmek ve din temellerine dayanan bir devlet düzeni kurmak yolundaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, demokrasilerde siyasi parti kapatılamaz, halk isterse okulların tümü dini öğretim yapan kurumlar haline getirilebilir, şeriat hükümlerinin uygulanması için halkın çoğunluğunun buna karar vermesi yeterlidir, devlet daireleri ve okullarda kılık ve kıyafetin, çalışma saatleri ve tatil günlerinin din kurallarına uygun olarak düzenlenmesi, laiklik ilkesinin gereğidir yolundaki sloganları mütemadiyen tekrarlayıp, ülkemizi bölmeye çalışan partilerle, laikliğe aykırı bir düzen kurmaya çalışan partilerin kapatılmasını, açık ve yakın tehlike şartlarının oluşmasına rağmen, bu yolda propaganda yapan ve eylemde bulunan kişilerin cezalandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmasını engellemeye çalışmakta, halkımızın büyük çoğunluğunun eğitim düzeninin son derecede düşük ve aydınlarımız da demokrasi bilincinin yeterince oluşmamasından da yararlanarak maalesef taraftar da bulabilmektedirler. yukarıda dört grup halinde topladığımız ve işbirliği içinde çalışan kişi ve kurumların savundukları görüşler, çağdaş demokrasi anlayışına uygun ve hukuki olmadığı gibi anayasamızın değişmez ilkeleriyle bağdaştırılması da mümkün değildir. Şöyle ki, 1. Şeriata göre üstün olan ilahi kanunlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre üstünlük anayasa ve kanunlardadır. Şeriat kurallarına göre milliyetçilik benimsenmemesi gereken bir görüştür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Atatürk milliyetçiliği esastır. Şeriat kurallarına göre tüm Müslümanlar, Kur'an hükümlerini hem kendi hayatına hem de toplum hayatına hakim kılmakla mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre hiçbir düşünce ve mülahaza, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma görmez ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamaz. Bu konuda Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil özetle şöyle yazmıştı. Din sırf bir inançtan ibaret değildir. Aynı zamanda pratik bir hayat yolu, emirler ve yasaklar içeren bir kanundur. Dinin kanununa itaat etmeyen kimse din nazarında suçludur. Dindar insan aynı zamanda devletin vatandaşıdır. Din ve devlet birleşik olduğu zaman sorun yoktur. Ancak ayrıldıkları zaman aralarında çetin bir mücadele kopar. Dinin emirleri ve devletin yasaları birbirine aykırı düşer, birbirini kovarlar. Bu aykırılık Türkiye'de son haddine varmıştır. İslam'da cihat kutsaldır ve Allah'ın emridir. İman, vicdanın evinden çıkıp da eylem ve hareket haline gelmedikçe var mıdır, yok mudur bilinmez. Ali Fuat Başkil, Din Hürriyeti, Belgelerde Türk Tarihi Dergisi, sayı 2, sayfa 33-58. Devlet yönetimi, toplumsal hayat, devletin cezalandırma politikası ve hatta giyilecek kıyafet konusunda bile din kitaplarında yazılı olanları, bu konularda peygamberlerin söz ve davranışlarını kendi kafasında bile tartışmayı günah sayan, bunları toplum hayatına hakim kılmakla mükellef olduğuna, aksi takdirde Allah tarafından cezalandırılacağına inanan kişileri demokrat, dini eğitim veren okul ve kurslarda eğitilmiş kişilerin sistemli propagandaları ve beyin yıkama yöntemleri sayesinde, bir an için halkımızın çoğunluğunun bu görüşleri benimsediği kabul edilse dahi, kurulacak düzene demokratik düzen denilebilir mi? Şeriat hükümlerini uyguladığını iddia eden ülkelerin, 20. yüzyılda demokrasiden, çağdaşlıktan en çok uzaklaşmış ve büyük petrol geliri elde edenlerin dahi toplumlarına huzur ve refah getirmemiş olmaları sebepsiz değildir. Şeriat isteriz çığlıkları atanların, Osmanlı İmparatorluğu yöneticilerince de istenen çağdaşlaşmanın önünde en büyük engel teşkil ettiği unutulmamalıdır. Din muhafızlığı kisvesine bürünenlerin gerçeği düşünebilenler, söyleyebilenler hakkında reva gördükleri zulüm ve işkenceler, insanlık tarihinde daima kirli facialar olarak kalacaktır. Atatürk'ün bu sözü için bakınız A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, sayfa 56. Adalet Bakanlarımızdan Mahmut Esat Bozkurt tarafından yazılan Medeni Kanun gerekçesinde şöyle deniyor. Mecellenin temeli ve ana çizgileri dindir. Oysa insan hayatı her gün, hatta her an esaslı değişmelere uğrar. Bunun değişimleri, yürüyüşün hiçbir zaman bir nokta çevresinde tespit etmek ve durdurmak mümkün değildir. Kanunları dine dayalı devletler kısa bir zaman sonra ülkenin ve milletin ihtiyaçlarını tatmin edemezler. Çünkü dinler değişmez hükümler ifade ederler. Hayat yürür, ihtiyaçlar hızla değişir. Din kanunları kesinlikle ilerleyen hayatın huzurunda şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir değer, bir anlam ifade edemezler. Değişmemek dinler için bir zorunluluktur. Esaslarını dinlerden alan kanunlar, uygulanmakta oldukları toplulukları gökten indikleri ilkel dönemlere bağlarlar ve ilerlemeyi engel belli başlı etki ve etkenler arasında bulunurlar. Profesör Doktor Suna Kili, Türkiye İş Bankası 1981 Siyasal Bilim Büyük Ödülünü kazanan Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli adlı eserinde her aydın kişinin üzerinde düşünmesi gereken hususları vurguluyor. Osmanlı döneminde örfi alandaki işlemlerin din kurallarına aykırı olup olmadıklarını saptama yetkisi ilmiye sınıfınındı. İlmiye sınıfı bu alana da karışabiliyordu. Rönesans'tan bu yana hızla gelişen bir batıya karşı böyle geniş yetkilere sahip ilmiye sınıfı durağan bir anlayışla Osmanlı toplumunun sorunlarını çözmeye çalışıyordu. Mutlakiyet yönetiminin korunmasında kendi yetkilerinin ve çıkarlarının sürekliliğini görüyordu. Özellikle 18. yüzyıldan başlayarak ileri görüşlü padişahların, devlet adamlarının, aydınların uyguladığı düzeltimlere ilmiye sınıfı karşı koymuştu. Durağanlığın sürekliliği için padişahların öldürülmesini ve birçok isyanların hazırlanmasını sağlayacak kadar güçlü olan bu sınıf, etki ve yetkilerini aynı yenilikle yeniliklerin gelmesi doğrultusunda kullansaydı, kuşkusuz düzeltim eylemlerinin başarı oranı daha geniş kapsamlı olurdu. Aydın bir padişah olan II. Mahmut'un ilmiye sınıfı ile anlaşması sonucu kaldırılan Yeniçeri Ocağı, bu sınıfla yapılacak işbirliğinin neler sağlayabileceğinin en açık bir örneğidir. Bu kadar geniş yetkilere sahip bir sınıf, uzun yıllar boyunca kendisini sınırlayabilecek bir güçle karşılaşmamış, sınırlayıcı gücü kendisinde bulması nedeniyle değişen dünyaya ayak uydurmak, kendi düşüncesinde reform yapmak ve ileriye gitmek gereğini duymamış, direnerek Osmanlı toplumunu yeniliklerden uzak tutmak istemiştir. Kısa deyimle değişen dünyayı değişmeyen bir anlayışla yorumlamak istemiş, sınırsız kalan her gücün nasıl soysuzlaşabileceğinin tipik örneğini vermiştir. Bu sınıftaki yerleşik anlayış egemen oldukları eğitim ve adalet gibi alanlarda da bozukluk ve gerilemeler yaratmıştır. İlmiye sınıfı, düzeltim yanlısı olan gruplara karşı hoşgörü içinde olmamış, onlarla birlikte yaşamayı benimsememiştir. İlmiye sınıfı, yalnızca dinsel konular ilgilenmekle yetinmemiş, her konuda söz ve yetki sahibi olmak isteğinden vazgeçmemiştir. Düzeltim yanlısı güçler, ilmiye sınıfını sürekli karşılarında bulmuştur. Yapılan yenilikler onlarla beraber değil, onlara karşın olabilmiştir. Bunun sonucu, Cumhuriyet dönemine kadar yapılan düzeltim uygulamaları, Yeniçeri ordusunun yerine yeni bir ordunun kurulması dışında hiçbir alanda tam olamamış ve ilmiye sınıfının karşı koyma istek ve eylemleriyle savaşım vermek zorunda kalınmıştır. Laiklik ilkesi, devletle dinin birbirinden ayrı olmasından çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Lord Acton'un Özgürlük adlı yazısında belirttiği gibi, çağdaş demokratik devlet, Orta Çağ kilisesinden ya da devletinden değil, ikisinin arasındaki çatışmalardan doğmuştur. Papa'nın gerek devlet ve gerekse toplum üzerinde mutlak egemenlik savını başarıyla sınırlamış olan Batı toplumu, daha sonra sınırsız yetkilerle güçlenmiş hükümdarların aynı biçimdeki savlarına karşı hazırlıklı olmuştur. Batı'nın eriştiği bu başarı sonucu, yalnızca devletle din ayrılmamış, fakat toplumu tam denetim altına almak isteyen herhangi bir kişi ya da grubun savlarını, girişimlerini önleyici sistem ve hukuk düzeni geliştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğundaki düzeltim uygulamalarına dinsel güçlerin karşı koyması, 3. Selim'in öldürülmesi, 1909 gericilik eylemi, ulusal savaşım döneminde padişah halifenin başta Şeyhülislam olmak üzere dinsel resmi örgütün, Kurtuluş Savaşı'na ve onun önderlerine karşı çıkması gibi olaylar ve bunların birikimi, ulusal devrimcileri daha ilk başta dinsel güçleri çağdaşlaşmanın en önemli bir engeli olarak görmeye itmiştir. Bu nedenlerle laiklik yalnız devlet ve din ayrılığı olarak değil, dini devletin denetlemesi biçiminde görülmüş ve uygulanmıştır. Atatürk devrim atılımları, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma amacını güderken tutucu, kalıplaştırılmış, boş ve dayanaksız inançların temsilcisi durumuna getirilmiş bir din anlayışının yandaşlarıyla, din perdesi arkasına gizlenerek gerici görüşleri topluma egemen kılmak isteyen gruplarla savaşım verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de düzeltim eylemlerine aynı çevreler karşı koyduklarından Atatürk Türkiye'sinde laiklik uygulanırken tarihsel deneyimlerin etkisi olmuştur. Bu nedenlerle Atatürk döneminde devlet din ayrılmış fakat din devlet tarafından denetlenmiştir. İnanç ve Tanrı'ya tapma konularında kişi özgürdür. Ancak dinin devlet ve toplum yönetimine karışmasını önlemek için Türk Ceza Yasası aracılığıyla bazı önlemler alınmıştır. Profesör Doktor Suna Kili adı geçen eser sayfa 267-270. Atatürk'ün İslam diniyle ilgisi olmayan boş inanç ve bağnazlıklardan sıyrılmak, akla, bilime dayalı bir gelişmeye yönelmekle ilgili sözleri toplum yaşamına dönük anlayışını açıklığa kavuşturacak niteliktedir. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bunun anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Devrimimizin temel ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen düşünüşleri yok etme zorunludur. Şimdiye kadar ulusun beynini paslandıran, uyuşturan bu düşünüşte bulunanlar olmuştur. Herhalde düşüncelerde yer alan boş inançlar tamamen atılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyne gerçeğin ışıklarını yerleştirmek olanaksızdır. Ölülerden medet ummak, uygar bir toplum için ayıptır. Baylar ve ey ulus, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensup tarikata bağlılar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır. Tarikat başkanları bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla anlayacak ve kendiliklerinden hemen tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık rüşt ehliyete kavuştuklarını elbette kabul edeceklerdir. Biz uygarlıktan, bilim ve fenden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz. Tekkelerin amacı halkın ussal dengesini yitirmek ve aptal yapmaktır. Halbuki halk ussal dengesini yitirmemeye ve aptal olmamaya karar vermiştir.